Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bağımlılık biyopsikososyal bir hastalıktır. Bireyi, aileyi ve tüm toplumu etkiler. İşte bu konuda bilgilendirici ve eğitici programları nasıl çoğaltabilir ve nasıl daha etkin kılabiliriz diye soracağız. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri yazar Yeşim Sert Karaaslan'a programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında geçmişten günümüze bir terapi yöntemi olarak da görülen sanat, çocuk eğitiminde de önemli bir yere sahip. Çocuklarımızın yeteneklerini nasıl ortaya çıkarabiliriz? Çocuk eğitiminde sanatın yeri nerededir? Detayları çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy'dan alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Anılarım olmazsa yeni bir sevda gibi koynuma uzanmazsa, unutmak mümkün olsa hem de çok çabuk olsa, neler vermezdim ki dualar kabul olsa. Unutmak mümkün olsa hem de çok çabuk olsa, neler vermezdim ki dualar kabul olursa. Ben senden imkansız olsam, hatta çok insafsız olsam, azıcık da vefasız olsam, seni unutsam, senden ben efkarlı çıksam, aşkımla yansam, saklı kalsam, unutulmasam.
Ben sende hep saklı kalsam, unutulmasam.
kalsam, unutulmasam. Ben senden imkansız olsam, hatta çok insafsız olsam, azıcık da vefasız olsam, seni unutsam. Senden ben efkar mı çıksam, aşkımla yansam, tutuşsam. Ben sende hep saklı kalsam, unutulmasam.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri, yazar Yeşim Sert Karaaslan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Çok teşekkürler. Çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında, evet, sizinle. Siz de hem muhabirsiniz hem sağlık üzerine, aslında bizim hayatımız üzerine hem haberler yapıyorsunuz. Biz bugün biraz hem sağlık üzerine konuşalım ama bağımlılık yönünü ve özellikle medyanın bu bağımlılık üzerine ne gibi çalışmaları var, bu noktadaki hizmetleri nelerdir, biraz bunu değerlendirelim istedik. Hı hı. Uzun zamandır sağlık muhabirliği üzerine görev yapıyorsunuz. Bütün muhabirlik yaşamınız boyunca sağlık alanında hani söyleyeceklerim birkaç cümleyle de olsa şudur diyebileceğiniz neler var?
Aslında bağımlılık konusuna derken, öncelikle bağımlılık zaten başlı başına çok önemli olan bir şey. Çünkü bağımlılık sadece bugünü ilgilendiren bir şey değil. Dünümüz değil ama yarınlarımız için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için, geleceğimiz için çok önemli bağımlılıkla mücadele. Peki bağımlılık bir sağlık sorunu mudur? Bununla ilgili midir derken, öncelikle bir sağlığın tanımını yapmak lazım aslında. Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı genel tanımlamaya göre sağlık, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan tam iyilik halinin korunması. Peki bu iyilik halinin korunması sadece bireysel anlamda yapılan çabalarla ya da işte devletin sağlık politikalarıyla mı olacak bir şeydir? Hayır, toplumsal farkındalığın artırılması lazım. Bu noktada görev sadece ilgili kurumlara ya da çeşitli mercilere düşmüyor, biliyorsunuz ki. Toplumsal sağlığın ve bireysel sağlığın korunması için çok sektörlü bir işbirliği yapılması gerekiyor. Ve bu sektörlerden bir tanesi de sizin de demin söylediğiniz gibi medya. Peki medya neden önemli dersek, medya niçin önemli? Yasama, yürütme ve yargıdan sonra medya artık gerçekten günümüzde dördüncü kuvvet. Buna sanırım artık kimsenin bir itirazı yoktur gerçekten. Peki neden medya bu kadar önemli? Sağlık açısından baktığımızda da. Çünkü medya ile ilgili haberlere baktığımızda medya nedir? Medya gündem yaratır. Medya bir konunun tartışılmasını sağlar. Bir şeyi ortaya atar ve bunun enine boyuna değerlendirilmesini sağlar. Çeşitli ilgili mercileri, bürokrasiyi harekete geçirir. Ya da bir konunun tamamen hani bu kadar değerli olmadığı konusuna bir işaret eder, nokta konur. O yüzden de medya gerçekten çok önemli. Evet. Sağlık haberciliğinin içerisinde de medyayı çok aktif olarak kullanılması lazım. Yine buna niye kullanılması lazım dersek, çünkü dedik ki toplumsal farkındalığın artırılması gerekiyor dedik. Toplumsal farkındalığın artırılması lazımken, en son Anadolu Üniversitesi tarafından yapılmış olan bir sağlık okuryazarlığı araştırması var. Ve bu araştırma diyor ki artık insanlar sağlıkla ilgili bilgilerini doktordan, hekimden ya da ilgili birilerinden almak yerine internetten alıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Yani interneti doğru kullanmamız gerekiyor. Bu paylaşım sitelerini, bu tür bilgi almayı, doğru bilgiye ulaşmak için kullanmak, evet, çok önemli ama bunu yaparken maalesef yanlış ve bilgi kirliliği olan o kadar çok yer var ki. O yüzden artık medya çok çok önemli.
Evet. Şimdi bizim daha önceki yıllarda sosyal medya bu kadar gelişmemişken, evet, bir yazılı medyamız vardı, bir görsel medyamız vardı. Televizyondaki, hı-hı, haberlerden bilgileri edinirdik, gazeteleri okurduk, oradaki o sağlık haberlerini alır. Aa, işte bakın böyle böyle yapmamız gerekiyor diye kendimize kupürler keserdik. Ama şimdi artık iş o kadar farklı yönlere ulaştı ki, yalnızca internetten her baktığımıza inanmıyoruz. Aynı zamanda sosyal medya üzerinden söylenen her şeyin de doğru olduğunu zannediyoruz. Evet, ve o kişiler, söyleyen kişiler çoğu zaman doktor olmadığı halde.
Aynen öyle. Yani dün medyanın bir tanımlamasını yaptığımız zaman ne vardı hayatımızda? Televizyonlar vardı, radyo vardı ve yazılı basın, dergiler vardı. Fakat bugün medya dediğinizde bu artık ucu bucağı belli olmayan bir şey haline gelmeye başladı. Bloggerlar var. Bloggerların kim olduğunu bilmiyorsunuz, ne olduğunu bilmiyorsunuz. İşinde uzman, hani belli bir formatı, yasası, bir kimliği yok. İnsanlar orada rahatlıkla kendi görüşlerini, kendi istedikleri şeyleri söyleyebiliyorlar. Bloggerların yanı sıra işte çeşitli bilgilerin aktarıldığı paylaşım siteleri var. Instagram var, Facebook var. İnsanlar buralardan da sadece fotoğraf ya da işte kendi genel durumlarını paylaşmayıp bilgi de vermeye çalışıyorlar.
Evet.
Ve ortaya doğru bilgi, yanlış bilgi, eksik bilgi, bilgi kirliliği korkunç bir böyle top halinde dolanıyor bunun içerisinde. Bu noktada zarar gören kim? Bu noktada zarar gören bilgiyi nasıl kullanması gerektiğini bilmeyen kişiler. Onu doğru kabul ediyor. O yüzden medyanın aldığı sorumluluk gerçekten artık çok çok daha fazla. Tabii bu sadece medyaya da değil, medya sorumluluğunu yerine getirmeli. Gazeteci haberlerini ona göre hazırlamalı, editör ona göre edit etmeli. Ama tek sorumlusu medya değil, okuyucu da ne alması gerektiğini, bir şeyi alırken nasıl sorgulaması gerektiğini bilmeli. Buradan bağımlılık konusuna gelecek olursak, işte buradaki en büyük tehlikelerden bir tanesi de kontrolsüz medya iletişim kullanılırken yanlış bilgiye erişim. Bağımlılık gerçekten sonu çok korkunç yerlere gidebilecek. Çocuklarımızı, gençlerimizi tamamıyla bir şeye esir edebilecek ve sonuçları gerçekten çok çok kötü olan bir olgu biliyoruz.
Evet, yalnızca bireysel bir şey değil artık bu, toplumsal bir sorun ki, çünkü o yeni nesil o toplumun nesli. O yeni nesil ayakta tutacak zaten o
aynen
ülkeyi,
öyle,
o topluluğu. Dolayısıyla günümüzün, sizin de ifade ettiğiniz gibi, günümüzün sorunu değil aslında, geleceğin sorunu.
Geleceğin sorunu. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti hem Sağlık Bakanlığı bünyesinde hem diğer Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar kapsamında çok önemli çalışmalar yaptı son 5-6 yıldır. Mecliste önemli komisyonlar yapıldı, eylemler hazırlandı. Önemli bulgular, araştırmalar ortaya çıktı.
Hatta siz de pek çoğunda,
ben de bunların birçoğunda aktif olarak evet rol aldım. Burada medyanın nasıl bir güç olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini ele aldık. Bunlara basit örnekler vermek istiyorum ben. Örneğin en büyük sıkıntılardan bir tanesi, lütfen bağımlılıkla ilgili bir haber yapılırken, bu kamuoyuna aktarılırken burada uyuşturucu kelimesini kullanmayalım. Altı çizildi. Birçok bilim insanı da, emniyetten değerli katılımcılar vardı ve biz gazetecilerin de altına çizdiği konulardan bir tanesi buydu. Uyuşturucu kelimesini kullanmayalım. Neden? Hani siz de takdir edersiniz. Uyuşturucu dediğiniz zaman uyuşmak kendi başına böyle bir keyif verici, rehavet insanda uyandıran bir şey.
Hatta rahatlığı bile çağrıştırıyor değil mi?
Rahatlatan bir şey. Şimdi evet, siz genç bir çocuğu ya da bir genci düşünün. Ona uyuşturucu kelimesini söylediğiniz zaman bu pozitif ve olumlu bir algı yaratabiliyor.
Evet, evet.
Onun için biz uyuşturucu yerine haber dilinde mutlaka bağımlılık kelimesini kullanmamız lazım. Bağımlılığa baktığınızda bir şeye bağımlı haline gelmek.
Madde bağımlılığı mı demek doğru?
Evet, madde bağımlılığı kelimesini kullanmamız gerekiyor haber dilinde. En önemli şeylerden birisi bu. Haber yazılırken uyuşturucu değil, bunu kullanmamız lazım. Bir ikinci altı çizilen şeylerden birisi yine kullandığımız kelimelerdi. Geçmişte, şu anda çok fazla aslında kullanımı olmamakla birlikte, geçmişi şöyle bir düşünün, 6-7 yıl öncesini. Gazetelerin ikinci sayfalarını aklımıza gelsin.
İntihar haberleri.
Evet, intihar haberleri ve bunlarla ilgili haberler vardı. Ne ifadesi kullanılırdı? Altın vuruş. Altın vuruş hayatına mal oldu.
Evet.
Aynı bu demin uyuşturucu dediğimiz gibi, altın dediğiniz şey değerli bir maden. Pahalı, kıymetli, güzel. Ve o çocuğa merak uyandırıyorsunuz siz.
Nasıl,
altın vuruş nasıl bir şey acaba diyor. Nasıl hissettirdi? Ama kimse onun ölümle sonuçlandığı noktasına gelmiyor. Kelime o kadar canlı ve güzel ki, altın vuruş ifadesi. O yüzden haber dilinde altın vuruş gibi ifadeleri de kullanmamamız gerekiyor. Bir önemli şeylerden birisi, emniyet mensupları gerçekten çok büyük operasyonlara imza attırılıyor. Başarılı operasyonlar bunlar. Çok büyük oranlarda madde ele geçiriliyor, çocuklarımızı esir alacak. Bunlarla ilgili haberler yapılıyor ama bu haberlerin içerisinde de bir takım şeylere dikkat edilmesi lazım. Toplumsal farkındalığın artırılması adına. Biliyorsunuz ki bu madde aynı zamanda terör örgütünün de örgütlerinin finans kaynağı.
Tabii.
İşin içerisinde büyük paralar dönebiliyor. Siz şimdi maddi durumu olmayan ve kendisine bir çıkış arayan bir çocuğa böyle bir şey okuduğunda, haber metninin içerisinde uyuşturucu baronu ifadesi geçiyor. Mesela diyelim ki bir haberde. Baron da aynı şekilde hani
bir
böyle güç.
Evet.
ifadesini veriyor. Baron yerine ne kullanabiliriz diye baktığımızda tacir ifadesini kullanabiliriz.
Hatta tacir, zehir taciri.
Tabii zehir taciri diyebiliriz. Rahatsız edici, irite edici kelimeler.
Evet.
Yani teşvik edici ve özendirici kelimelerden arınmamız lazım. finansla ilgili olarak söylediğim, yapılmış olan operasyonlarda ele geçirilmiş olan ürünün, maddenin kilogramı verilmeli. Bunlar benim şahsi fikrim. Kilogramı verilmeli işte, ama bunun maddi değeri haberin içerisinde konmamalı. Neden? Dediğimiz gibi bunu bir genç, bir çocuk, bir çıkış yolu, ne bir iş kolu gibi düşünmemesi lazım. Tamam. Nasıl bir gelir elde edileceğini bilmemesi lazım. Bunun yerine illaki bir haber yapacaksak, ben şöyle bir haber yapmayı tercih ederim. Maddi değerini kullanmak yerine işte 100 bin gencin uzun vadede yaşamına mal olabilecek değerde bağımlılık yapıcı madde ele geçirildi. Böyle ifadelere haber metninin içerisinde yer vermemiz gerekiyor.
Aslında bu önemli bir iletişim dili ve bu iletişim dilinin bütün televizyon kanallarında, radyo kanallarında devamlılığını sağlamak ve hatta gazetelerde devamlılığını
bir
sağlamak.
Bir ortak dil, oluşturulması lazım. Bir en önemli şeylerden birisi, vaktimiz varsa hemen onun altını çizmek istiyorum. Görsel kullanımı ve haberler yapılırken bu kişilerin yaşam hikayelerini haber yapıyoruz hepimiz zaman zaman. Ama bunlar bir roman kurgusunun içerisinde olmamalı. Yani yol gösterici ve teşvik edici olmamalı. O kişinin maddeye nasıl ulaştığı metnin içerisinde yer almamalı. Geçmişteki fotoğrafları hatırlarsınız. Burada ben de anlatmak istemiyorum zaten. O fotoğraf kareleri gözümüzün önüne gelirse, mesela o ürünü nasıl kullandığı, o ürünün nasıl kullanılabilir hale geldiği, hala internete girdiğinizde o fotoğrafları görebiliyorsunuz. Bunların da tamamen benim şahsi fikrimce yasaklanması ve engellenmesi gerekiyor ki biz gençlere buna nasıl ulaşabileceğini ve buna ulaştığı takdirde nasıl yapabileceğini göstermeyelim. Geleceğimiz garanti altında olsun. Tertemiz, çok mutlu ve başarılı gençlerimiz olsun.
İnşallah. Sizinle olan bölümümüzün de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son cümleler olarak, bir sağlık muhabiri olarak gençlerimize neler söylemek istersiniz? Hem madde bağımlılığı konusunda hem de sağlıklarını aslında hayatımızdaki çoğu zaman atladığımız sağlık olsun deyip geçiştirdiğimiz ama kaybettiğimizde veya azıcık bir yerimiz ağrıdığında hemen geri aklımıza gelen o sağlığa nasıl sahip çıkacağız?
Bir yılı bitiriyoruz. Öncelikle yeni bir yıla giriyoruz. Buradan ben bir anneyim, iki tane çocuğum var.
Allah bağışlasın.
O yüzden yarınlar bana bugünden daha değerli geliyor. Yarınlarımızı korumak adına bir şeyler yapmamız lazım. Bu noktada buradan özellikle çocuklara ve gençlere seslenmek istiyorum. Sağlık olsun derken bunun da üstesinden geliriz anlamında değil. Sağlığımızı korumak için okuyalım, öğrenelim, araştıralım, bilime inanalım. Bunun yanı sıra sağlığımızı korumak adına etrafımızda gördüğümüz bütün zararlı alışkanlıklardan uzak duralım. Bunların içerisine sigara giriyor, alkol giriyor, yanlış davranış biçimleri giriyor. Hepsinden önemlisi sevelim, hayatı sevelim, bugün yaşadığımız için şükredelim, geleceğe inanalım. Öyle olunca bence her şey sevmekle başlar. Sevdikten sonra çocuklarımız da biz de güzel günleri karşılayacağız diye düşünüyorum.
İnşallah.
Herkese mutlu bir yıl diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size sağlıklı, mutlu, nice nice yıllar diliyoruz. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için ve bu önemli konuyu dinleyicilerimizle paylaştığınız için de çok teşekkür
ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri, yazar Yeşim Sertkaraslan bizlerle birlikteydi. Özellikle bireyi, aileyi, tüm toplumu etkileyen madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm konularda bilgilendirici, eğitici programları nasıl çoğaltabilir, etkin hale getirebiliriz? Özellikle medyanın bu konudaki hizmetleri neler olmalı? O iletişim dilini nasıl sağlayabiliriz? Bu konuda güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız? Ben ve yenik yüreğim yalnız mı kalacağız? Sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun, deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Derdi ki seninle bir gün ayrılacağız, geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki bir tanem gün gelip bıkacağız, ben de yeni küreğim yalnız mı kalacağız? Sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldun? Deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin? Şimdi neredesin, nerede? Hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur buldum, deniz gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede?
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy bizlerle birlikte. Sayın Gürsoy, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün yine en içimizden olan konulardan birini konuşacağız aslında. Tabii ki çocuklarımızı, ama çocuklarımızın sanata yaklaşımlarını ve bu yaklaşımın aslında geleceklerini nasıl etkilediğini belki biraz konuşacağız. Sohbetimize hani bu anlamda geçmeden önce ben sizin biraz kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü bildiğimiz kadarıyla, evet, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanısınız, ama tabii bugünlere gelene kadar eğitimcilik kimliğiniz var, öğretmenlik kimliğiniz var. Evet. Hepsini bir arada buluşturmuş, çok önemli çalışmalara imza attınız. Bunları da dinleyicilerimizin duymasını istiyoruz.
Teşekkür ederim. Öncelikle davet ettiğiniz için. Günümüzde en önemli ihtiyaç duyduğumuz konu aslında çocukların eğitimi ve bu konuların gündeme gelmesi. Evet. O nedenle sizlere teşekkür ediyorum. Sizin de dediğiniz gibi çocuk gelişim eğitim uzmanıyım. 42. yılımı çalışıyorum.
Maşallah. Sevgili dinleyiciler, inanın evet. Ali hanımefendiyi görseniz, ben 42 yaşındayım dese yeridir. Çünkü hani çok, demek ki çocuklarla uğraşmak evet. Mı insanı biraz böyle genç ve zinde tutuyor. Ne güzel, tam, ne mutlu.
Evet, tam onu söyleyecektim. Ben de sanıyorum çocuklarla uğraşınca o çocuk ruhunuzu hiç kaybetmiyorsunuz. Hani içinizdeki çocuğu hep zinde tutun derler ya. Sanıyorum böyle bir olumlu etkisi var. Ayrıca çocukları çok seviyorum. 42 yıldır uğraşıyorum ama halen böyle hani evcilikte öğretmencilik oynarsınız.
Evet,
ya herkes
ne oynardık?
Bir öğretmen olmak ister mutlaka.
Evet, evet.
Ben aynı heyecanla devam ediyorum o öğretmenciliğe. Benim bir eğitim danışmanlığım var. Aynı zamanda Engelsiz Yaşama Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. Farklı gelişen çocuklarla çalışıyoruz. Uzun yılların birikimi olarak aslında biz çocukları şu anda engelli, engelsiz ya da üstün zekalı değil, normal çocuk olarak tanımlamıyoruz. Bütün çocuklara çocuk diyoruz ve çocukların ihtiyaçları yönünde yola çıkıyoruz. Bireysel gelişimlerini izliyoruz, değerlendiriyoruz. O yönde çocuğun hangi alanda gelişiminde eksik olan ya da ihtiyacı olan ne varsa o yönde destekliyoruz. Ve aileyi de eğitimin içine katıyoruz.
Bu
çok önemli. Aile işin içinde olmayınca ne yazık ki olmuyor. Ailenin konuya vakıf olması, bizim söylediklerimizi ya da birlikte tanıladığımız değerlendirme sonuçlarını bilmesi, anlaması, kabul görmesi gerekiyor ve ondan sonra neler yapacağız konusunda birlikte adım atmamız gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız var. Olağanüstü sonuçlar alıyoruz. Problem davranışla gelen çocuklar, aileler inanın o problemi çözmüş olarak çıkıyorlar.
Ne kadar güzel.
Onun dışında yöntem olarak sanatı kullanıyoruz. Bugün söylediğiniz evet. gibi konumuz gerçekten sanat etkinliklerle çocuklara ulaşmak çok kolay ve çok kalıcı çözümler, çok pratik çözümler üretebiliyoruz. Çok etkili bir yöntem, bütün ailelere, toplumdaki bütün anne babalara da öneririm.
Evet, özellikle günümüzde hatta anne babalar bu anlamda yarış içinde. Çocuğum hem resim yapsın hem bir yandan evet. bir müzik aleti çalsın. Müzik aleti çalarken, resim yaparken bir yandan da spor yapmayı aman ihmal etmesin. Anne evet. babalar da aslında biraz daha bilinçlendi galiba.
Daha bilinçlendi. Yeni nesil anne babalar diyoruz. Gerçekten çocukları yönlendiriyorlar, zaman ayırıyorlar, farklı kurslara mutlaka götürüyorlar ve deniyorlar. Bu çok güzel bir yaklaşım tabii. Ama bunun önemli olan ileride hani bir profesyonel bir eğitim olmadığını, sadece çocuğun gerçekten hayal gücünün gelişmesi anlamında ya da işte kendini ifade etmesi, sorunlara çözüm üretebilmesi, problemlerini çözebilmesi konusunda bütün sanat etkinliklerinin tabii ki çok faydası var. Sadece böyle düşünsünler, çocuğun gelişimine katkı sunmak amaçlı bir takım kurslara götürsünler. Çok beklenti içine girmesinler. Yani profesyonel olarak işte ben müzik kursuna götürüyorum. Çocuğum piyano çalacak.
İleride işte, bir piyanist
evet,
olacak.
Evet, piyanist olacak düşüncesiyle ya da yaklaşımıyla götürmesinler. Piyano çalarken çocuk işte oradaki hani dış dünyadaki uyaranları aslında içselleştirmeyi öğreniyor. Orada işte koordinasyon çok önemli. El, göz, işitme, duyma koordinasyonu bir arada bunu tabii. yapabilmesi akademik anlamda da sayısal anlamda da ona çok katkısı oluyor. Resimde yine öyle. Beden eğitimi zaten hani olmazsa olmazı.
Evet. Vücut gelişimi için çünkü
evet,
değil mi?
Bir bütün yani artık toplumumuzda sadece eğitim anlamında değil bütün yaklaşımlarda sağlıkta da ekonomide de bütünsel yaklaşım çok şu anda popüler olan bir kavram. Eğitimde de olmazsa olmaz bir şey. Çocuğun sadece işte beden eğitimine, işte spor, dansa götüreyim ya da baleye götüreyim yeterli değil. Diğer alanlarda da mutlaka ihtiyaçları ne yönde? Onları saptayıp ona göre beklentilerimizi daha
düşük tutmamız gerekiyor.
hareket etmemiz gerekiyor.
Çok haklısınız. Çünkü şöyle bir örnek vereyim. Bir çocuk yüzmeyi gerçekten çok seviyor. Denizde, havuzda, hani gördüğü bütün sularda ve iyi de yüzüyor. Ama ta ki öğretmeni ona gel seni yüzme takımına alayım dediğinde çocuk mesela yüzme takımına girmek istemeyebiliyor. Çünkü o evet yüzmeyi seviyor ama yüzme takımındaki evet. O çalışma durumu belki farklı geliyor. Ona hani ileride bir yüzücü olacaksın sen, gel seni yüzme takımına alayım dediğinde veya anne baba onu hadi sen yüzme takımına yazıl dediğinde çocuğun istememe gibi bir hakkı var ve bu hakkını da aslında anne babanın öngörerek onu eğer istemediği bir şeye yönlendirmemesi de gerekiyor değil
kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Bu çalışmanın ön koşulu çok önemli. Tabii ki ileride profesyonel bir tercihi mutlaka olacak, olabilir. Evet, güzel olabilir. De olur hatta. Evet. Ama burada öğretmenin rolü ve ailenin rolü çok önemli. Profesyonel yaklaşım gerekiyor. Çocuktan başlangıçta böyle bir hani yönlendirme ya da profesyonel hayatta yapsın diye bir istekle başlamamak gerekiyor. Ama sonrasında eğer severse
ve kendi tercih ederse.
Evet, tercih ederse ve o doğrultuda gerçekten becerisi ve yeteneği varsa
neden olmasın?
Zaten kendiliğinden konu oralara evet. geliyor.
Talep etmeye başlıyor evet. bu sefer. Beni evet. yüzme kursuna götür. Ben takıma gireceğim diye bu sefer kendi talep etmeye
evet.
başlıyor.
Ve onu severek yapıyor.
Tabii. Ve severek yaptığı için de sürdürülebilir oluyor zaten. Evet. Severek yapmadığı zaman bir gidiyor bir gitmiyor. İki gidiyor bir gitmiyor derken artık o sekteye vuruyor ve devam etmemeye başlıyor.
Evet. Orada çok ısrarcı olmamamız gerekiyor. Aslında şu anda bana da gelen ailelerden geri duyumlarım şöyle. İşte hocam baleye götürdüm ama
istemedi.
Üç kere gitti. Dördüncü de gitmedi. İşte yüzmeye götürdüm. Beş kere gitti. Gitmedi.
Üstelik parasını da ödemiştik.
Evet gibi gibi serzenişlerde evet, bulunuyor evet. aileler. Tamamen tutum ve davranışlardan kaynaklı. Eğitimci ve ailelerin. Yoksa çocuklara gerçekten hani orada eğlenceli, hani yaşayarak öğrenme yöntemini kullanarak orada hem eğlenip hem öğrenen bir ortam düzenlediğimizde mutlaka severek geliyor hem de koşarak. Geceden başlıyor.
Hazırlık
işte, kaçta gideceğiz? Kıyafetini hazırlıyor falan. Yani ona aslında oyun ortamı. Çocuk oyunla büyür. Geleceğini oyunla planlar. Oyunu hep hatırlamamız gerekiyor. Yoksa işte götürdük bunu yapacaksın şu saatte bunu böyle çok planlı programlı tabii ki programlı olmamız gerekiyor ama çocuğa oyun yoluyla bunları anlatmamız
biraz
gerekiyor.
Biraz bize o konuda bilgi verir misiniz? O oyun yoluyla anlatma becerisini anne babalar nasıl kazanacak?
Evet, Frobel hani oyun çocuğun işidir der. Eğer erken yaşlarda özellikle çocuğun oynadığı her şey işte sıradan bir evcilik oyunu, anne rolü, baba rolü, öğretmen rolü ya da oyuncaklarıyla oynadığı şeyler ileriki yaşlarda onun işinde aslında kullanacağı yöntemleri belirleyen şeyler. O nedenle düzenleyeceğiniz eğitim ortamı, işte materyaller, onun oynadığı oyunlarda atıyorum çocuk oyun oynuyor. Tamam artık sen de hani bu değil.
Bunu oynamadan şununla oyna.
Ya da o çok uydurdun, çok hayal ettin gibi annelerin böyle hani sıradan işte dahil olmak için söylediği cümleler aslında onu örseleyen çok ileriki yıllarda belki de güven duygusunu
o derece
evet o derece etkili. O nedenle oyun ortamları, arkadaş grupları, onunla birlikte ailenin zaman ayırıp birlikte oynadıkları anlar, konular, hazırladığınız materyaller, aldığınız oyuncakların yaşına uygun olması, çocuğun ihtiyacına uygun olması, gelişimini desteklemesi çok önemli.
Evet, işte siz evet. de o yüzden yalnızca çocukları değil aslında önce anne babaları evet. eğitiyorsunuz.
Kesinlikle öyle. Şu anda izlediğimiz yöntem bu. Mutlaka tek başına çocuğu almıyoruz. Aslında belki anne babalar alınacak ama ben yine de söyleyeceğim bir eğitimci olarak
lütfen,
burada.
Lütfen.
Çocuklar en kolayı bizim için. Yani çok çabuk ilerliyoruz. Çok çabuk hani kazanımlar ediniyorlar. Ama anne babaları değiştirmemiz çok zor. Hemen bir örnek vereyim. Çok üst düzeyde bir yönetici annemiz vardı. Bayağı böyle işte personeli olan bir yönetici. Diyorum ki hani çocuğu motive edin, eleştirmeyin. En önemli yani en sıkıntılı ailelerde karşılaştığımız durum eleştiri. Eleştirmeyin, olumlu cümlelerle söyleyin. Tabii ki hani uyarılarınız olacak ama olumlu cümlelerle. Bu çok zor Gönül Hanım. Çalışıyorum, çalışıyorum diyordu. Hatta bir gün çıktık, anlattım içeride. Dışarı çıktık. Hemen kızım şey, galoşunu çıkaramıyorsun. Eyvah dedim, yine olmadı.
O suçlayıcı, hemen, hani sen şunu yapamıyorsun'un o suçlayıcı, evet, cümleyi kullanmaması, evet, gerekiyor değil mi?
Oysa ki hadi birlikte çıkaralım, ben de yardımcı olayım sana.
Çıkmadı mı? Hadi birlikte, evet, çıkaralım.
Sen çıkarabilirsin galoşunu.
Aslında sen çıkarabilirsin ama zorlanmışsındır muhakkak.
Evet, çok bunun gibi buna çalışmak gerekiyor. Bir de kültür olarak biz eleştiriye çok açık bir toplumuz aslında. Cümlelerimiz genelde eleştireldir. İyi şeyleri çok söylemeyiz. Örneğin hani birini çok beğendiysek, ay çok güzel olmuşsun ya da kıyafetin çok güzel, bugün çok güzel şunu yaptın demeyi çok tercih etmeyiz. Erteleriz. Ama olumsuz, saçın güzel olmamış, bugün niye böyle bağladın, ya da kıyafetinde bu var gibi, bunu çok daha söylemeye eğilimli bir toplumuz aslında. O nedenle olumlu cümle kurmaya da anne babalara çalışmaya davet ediyorum.
Hadi bize birkaç cümle öğretin. Biz de birkaç cümle öğrenelim. Çocuğa neler söylemeliyiz oyun oynarken ya da o sanatsal işlerle uğraşması için onu nasıl teşvik edebiliriz?
Örneğin resim yapıyor. Çok güzel yapmışsın. Kullandığın renk ne kadar güzel. İşte hadi bana resmini anlat, ben de bilmek istiyorum, ben de öğrenmek istiyorum için şeklinde. Onu hep motive eden cümleler, uyaranları o yönde, sen zaten yapabilirsin. Örneğin çocuk okuldan geliyor ya da bir işte anne geliyor bize anlatıyor, buyurun diyorum, hani sorun ne, sıkıntı ne, anlatıyor problemi, böyle 5 dakika durmadan anneye fırsat veriyorum, anne anlatıyor. Dinliyorum, sonra tabii kesiyorum. Kesmesem devam edecek. Peki diyorum, çocuğunuzun yapabildiği bir şey yok mu?
Onu yapamıyor, bunu yapamıyor, şunu yapamıyor diye mi?
İnanın anne susuyor, düşünüyor. Yani düşünüyor buna cevap verebilmek için. Ondan sonra diyorum ki işte okuldan okula gidip geliyor, işte geliyor, çantasını koyuyor, ne bileyim önlüğünü asıyor, çıkarıyor işte. Ders çalışmak için ödevlerini çıkarıyor. Kitabını çıkarıyor en azından, yapması bile. Bunları yapıyor mu diyorum. Evet yapıyor diyor. Tamam, o zaman buradan başlamamız gerekiyor.
Çocuk bize çok basit gibi görünen şeyler değil mi?
Evet, çocuğu bir karşılama. İşte direkt ders değil. Ne yaptın bugün okulda? Yani
çünkü sınav çocuk, oldun mu? Kaç aldın?
Kendini değerli hissetmek istiyor. Birey olarak değerli görmek istiyor. Hani öncelikle iyi misin? Bir dokunmak, bir öpmek. Bu gerekiyor öncelikle. Sonra daha sonra çocuk zaten anlatır.
Kendi anda gülüyor değil mi bir süre sonra?
Yeter ki ona o ortamı, sevgi, güven ortamını hazırlayın.
Evet, çok haklısınız. Şimdi bu resimden biraz konuşalım istiyorum. Çünkü o da çok önemsediğim bir konu. Çocuklar evet resim yapıyor. Küçük bebek yaşlarından itibaren sonraki yıllara kadar devam ediyor bu resim yapma sevgisi. Ve her sene tabii ki o resmin güzelliği de kendi yaş oranında artarak devam ediyor. Şimdi biz o resim yaptıklarında, kendi kendilerine yaptıklarında o resme hangi gözle bakmalıyız? Evet hani çok güzel yapmışsın diye tabii ki onu destekleyeceğiz ama o resimdeki şekillerin bize anlattığı bir şeyler var mı?
Tabii ki mutlaka. Çocuklar çünkü kendilerini bizler gibi ifade edemiyorlar. Sorulara net cevaplar veremiyorlar. Çünkü kavramlar henüz gelişmemiş olabiliyor, özellikle erken çocukluk yaşlarında. Onlar kendilerini resimle ifade ediyorlar. Dolayısıyla resimler bize onun ruh haliyle, hayal gücüyle, psikolojisiyle, öğrendikleriyle ilgili bilgiler veriyor.
Veriyor yani, veriyor, değil mi? O ipuçlarını alabiliriz. Kesinlikle. Okumak önemli o zaman, evet, o resmi.
Ama şöyle bir problem var. Resim herhangi bir zamanda yapılmış bir resmi alıp eğer okursanız, bakarsanız, yorumlayabilirseniz yanlış olabilir, yanlış yorumlayabilirsiniz.
Zamanlama da önemli.
Kesinlikle. Bir resmi yorumlamanız
hemen akabinde
biraz profesyonellik gerektiren bir şey, uzman gerektiren bir şey ve çocuğun hikayesini bilmeniz gerekiyor mutlaka. Baştan itibaren çocuğun yaşadıkları aile içindeki durumu, işte kaç kardeşi var, geçirdiği hastalıklar, gelişimiyle ilgili özellikler, bunları bilmeniz gerekiyor ki yaptığı resmi daha objektif, daha doğru yorumlayabilirsiniz. Eğer öyle yorumlarsanız tabii ki bize çok ciddi ipuçları veriyor çocukların resimleri. Daha çok da ne kullanır çocuklar? İşte birbirinden uzak figürler yaparlar. Büyük küçük figürler yaparlar. Ya da olması gereken nesneleri veya insan figürünü kullanmazlar. Yani ne demek istiyorum? Çok kısa zamanda yaşadığım bir şey var, bir öğrencim. Babası ani bir kalp problemi geçirdi ve ameliyat oldu. Bir 10 gün hastanede kaldı. O dönemde göremedi babayı. Eve çıktıktan sonra da çok ciddi bir ameliyat olduğu için uzak tutuyorlar çocuktan.
Yaklaşamıyor babaya.
Kucaklayamıyor, evet. Falan yaralarından dolayı. Babaya yaklaşamıyor. Bir resim yapmış, bana getirdiler, baktım. Babanın başı var, alt kısmı var, bacaklar var, gövde kısmı yok.
Kucaklayamıyor
çünkü, dokunamıyor. Şimdi biz onun önceden hikayesini bilmezsek eğer bu resmi çok farklı yorumlayabiliriz. Doğru. Ne bileyim, deriz ki acaba bedeniyle ilgili problemi mi var? Çocuk hani istenmeden bedenine, mesela mıncıklanmadan hoşlanmayan çocuklar var. Bunu mu hissediyor acaba? Bir sürü şey sıralayabiliriz ama önce hikayesini bilmek ve doğru zamanda akabinde hemen resmi yorumlamak, hangi ortamda, ne zaman, nasıl yaptığı çok önemli. Sadece bu değil, çocuk resim yaparken ayrıca bize şu bilgileri de veriyor. Ne kadar süre oturabiliyor çocuk resmin başında? Kalkıp, sürekli kalkıp gelip hani yapıyor, bir
sabır
daha kalkıyor.
Sabır düzeyini mi ölçüyoruz?
Sabır, evet. Ne kadar sebat ediyor? Ve başladığı bir işi bitirebiliyor mu? Sonlandırabiliyor mu? Bunlar hep bize ipuçları veriyor. Hangi renkleri kullanıyor? Materyalleri nasıl kullanıyor?
Renklerden bunlar, nasıl yorum yapıyoruz?
Renkler de işte koyu renkler ve siyah renk. Bakıyorsunuz bazen bir çocuk sadece siyah kullanmış. Daha karamsar, daha içe kapalı olarak yorumluyoruz. Ama canlı renkler çok çok kullanmış ve daha coşkulu, daha heyecanlı, daha mutlu çocuk olarak nitelendiriyoruz.
Yaşa göre
tabii yine tek başına değil.
Değil ama tabii, evet. Kız çocuk ya da erkek çocuk oluşuna göre de değişebilir,
evet.
Değil mi?
Evet.
Kız çocukları biraz daha böyle cicili bicili renkleri belki tercih ederler. Erkek çocukları daha böyle işte robotik resimleri yapmaya daha elverişli. Peki tam da bu noktada bazen internette çok fazla hani oyunlar, resim yapma siteleri görüyoruz. Çocuk işte orada boyama yapıyor ama dokunarak veya o işte boyaya, kağıda dokunarak değil de ekran üzerinden, yine bilgisayar oyunu üzerinden yapıyor. Hani bunları nasıl yorumluyorsunuz? Bir gelişme mi, bir gerileme mi ya da nedir?
Aslında teknolojiyi düşündüğümüzde biz geçmiş daha yakın yıllara kadar çocuğu teknolojiden nasıl koruruz ya da nasıl uzak tutarız, nasıl planlarız onu düşünüyorduk. Ailelere bu yönde önerilerde bulunuyorduk ama teknoloji hepimiz için artık kaçınılmaz.
Baktık ki onsuz olmuyor değil
yani
mi?
Çünkü anne babanın elinde bütün gün, evde de öyle. Artık hani birçok işlerimizi bile hep işte telefon üzerinden, WhatsApp üzerinden yapıyoruz. Dolayısıyla akşamları bile hepimizin elinde. Bizi model alıyor çocuklar, anneyi babayı öncelikli olarak. Biz bunu yaparken çocuğa bundan uzak dur demenin bir faydası yok ve
tabii,
samimiyetsiz bir şey.
Evet. O nedenle, o zaman sen niye elinde tutuyorsun,
evet,
der çocuk haklı olarak bize.
O nedenle önce kendimizi planlamamız lazım teknoloji kullanımında. Daha sonra da çocuklara nasıl faydalanır öğretiyoruz şimdi. Nasıl teknolojiden, işte tabletten, bilgisayardan ya da telefondan nasıl faydalanırız? Oyunlar eğer doğru seçilirse, doğru oyunlar yüklenirse çocukların tabletlerine faydalı olabilir. Ama orada da yine bireysel tutum çok önemli. Her çocuk için bu faydalıdır diyemiyoruz ne yazık ki. İşte biz aynı zamanda az gören çocuklarla da evet, çalışıyoruz.
Ondan da lütfen süremizin yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Evet. Bahsedelim. Gün Işığı projesinde çalışıyorsunuz. Nedir projenin evet, detaylarını çok kısa alalım ve neler yaptığınızı öğrenelim.
Gün Işığı projesinde de hemen cümlemi tamamlayayım. Biraz ondan da bahsedip bitirelim.
Buyurun lütfen.
Gün Işığı oyunları var Google Play'de yüklü. O oyunları biz özellikle geliştirdik ki az gören çocuklar oradaki nesneleri, objeleri tanıyabilsin diye. Özellikle mesela tabletle vakit geçirmelerini istiyoruz. Ya da göz kaslarını geliştirebilmek için oradaki renkleri, işte boyamaları var hazır, hani içini boya, dışını boya, eşleştir gibi kavram evet, oyunları. Onları kullanmayı öneriyoruz. Ama her çocuk için değil. Dediğim gibi bu bireysel özellikleri, çocuğun bireysel gelişim ihtiyaçları çok önemli. Yine aileler bir uzman, öğretmen yardımıyla o konuda destek alabilirler. Gün Işığı projesi aslında tamamen total görme engellilerle az görenlerin ayrımı ile ilgili bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Kör tanısı almış kişilerin ya da o sayısal verilerin %80'i aslında az gören, yani ışık algısı mevcut. Özellikle erken yaşlarda eğer eğitime başlarsak az gören çocuklarda %1 bile olsa tabii, o ışık algısıyla çocuk ilerleyen yaşamında görme duyusunu kullanarak hayatını devam ettirebilir. Yani engeli neredeyse tamamen ortadan kaldırılabiliyor. Eğer doğru eğitim, rehabilitasyon alırsa, özel eğitim alırsa.
Ne kadar güzel. Aynı zamanda Engelsiz Yaşama Derneği'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Çok kısa da ondan bahsedelim. Neler yapılıyor dernek çatısı altında Engelsiz Yaşama dair?
Engelsiz Yaşama Derneği'nin genel hedefi aslında herkesin farklı olabileceğini topluma anlatmak ve bütün bireylerin buna sahip çıkması, farklılıklarıyla sahip çıkabilmesi, bu konuda bilinç yaratmak istiyoruz toplumda. Bununla ilgili de projeler yürütüyoruz. Şu anda en yoğun Gün Işığı projesini evet, yapıyoruz. Ondan sonra okulumda Gün Işığı yaptık. Türkiye'de şu ana kadar 67 ilde okulları dolaştık ve öğretmenlere bu farklılıklarla ilgili ve az görenlerle ilgili eğitimler verdik.
Neyi eğitmişsiniz?
İnanın geri dönütleri çok güzel. Şu yıllardır aldığımız eğitimlerden en güzeli dedi arkadaşlar da. Aslında toplum olarak biz hepimiz işte farklı gelişenlere destek olmak, onları kabullenmek yönünde duygularımız var. Ancak eğitimli olmadığımız için, bu konuda bilinçli olmadığımız için eksiklerimiz ya da korkudan yaklaşamıyoruz. Nasıl davranacağımızı bilemediğimiz için yaklaşımlarımız da biraz daha uzak oluyor.
Aslında bu yaklaşımı öğretmek değil mi?
İstiyoruz. Evet. Evet, yani diyor ki öğretmen benim çocuğumu istemiyor. Veli gelip işte az gören olduğu için sınıfta istemiyor. Ya da otizm olduğu için istemiyor. Ya da öğrenme güçlüğü. Oysa ki öğretmenin o konuda bilgi ve deneyimi yok. Çünkü özel eğitim öğretmeni değil. O konuda yetişmediği için yanlış bir şey yaparım ya da eksik yaparım kaygısıyla hareket ediyor. Ama ben bütün öğretmenlerin biraz araştırmayla, sevgiyle ve olumlu yaklaşımla bunu aşabileceğini düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
verdiğiniz
ediyorum
bilgiler için. Evet, kısacık süremiz ama her şeyi konuşmak istedim. kendi adıma çok önemli bir konu çünkü. Evet. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için.
Ben tekrar teşekkür ediyorum. Yeni yılla ilgili de herkese mutlu, barış dolu, sevgi dolu bir dünya diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı ve Engelsiz Yaşama Derneği Başkanı Gönül Gürsoy bizlerle birlikteydi. Hem sanattan, çocuk gelişiminde ve eğitiminde sanatın öneminden bahsettik. Biraz da engelsiz yaşama dair konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayal.
Güzel yemek.
Hayatın Sesleri.